Ayrım 7, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 75. Oturdum. Benim İngilizcem de öyle Allah Allah değil ki. Arkadaşların söylediğine göre İngilizce ile Amerikanca oldukça farklıymış. Boşuna mı şov Amerika'ya konferans vermesi için çağırdıklarında kusura bakmayın dilinizi bilmediğim için gelemeyeceğim karşılığını vermiş. Ben de Can'ın dilini anlayamıyorum işte. Gülseren dediklerini çeviriverdi. Kendimi nasıl hissediyormuşum? Bugünkü çalışmam iyi gitmiş mi? Pazar günkü maç için benden çok umutluymuş. Kendisine teşekkür ettim. Şaka yollu rakibimin Gülseren'in ağabeyi olduğunu, onun için Gülseren'in yanında dilini tutmasını söyledim. Gülseren kahkahalarla gülerek sözlerimi çevirdi. Johnny kulaklarına dek kızardı. Gülseren'den özür diledi. Ne var ki kendisini toparlayınca spor spordur. İnsan son derece kibarca rakibini yenebilir, son derece kibarca da yenilebilir dedi. Aferin Johnny, bu sözünü beğendim karşılığını verdim. Johnny son derece hayatından memnun. Şimdiden şampiyonluk armağanı olarak bana bir şişe skoç getirdiğini söyledi. Kucağındaki bir paketi önüme koydu. Çocuklar hemen viski şişesine yumulacak oldular. Johnny hemen paketin üzerine iki elini birden koyarak garsonu çağırdı. Herkese birer viski ısmarladı. Bu şişeyi özel olarak bana getirmişti. Ben bu şişeyi haftaya maç gününe dek her akşam yemekten önce azar azar içecekmişim. Hem de sodayı da. İştahım açılacakmış. İyi yemek yiyecekmişim. Kanım eyleme geçecekmiş. Nurhan'a dedim ki, söyle Johnny'ye şişeye de ver deyip reçeteye de teşekkürler ederim. Yalnız içtiğim viskiyi doping sayıp beni maçlardan atmasınlar. Bu sözüme Amerikalı ile birlikte bütün arkadaşlar kahkahayı bastı. Kemal, sen de bu saf tertemiz Amerikalı çocuğu hep işletirsin diye söylendi. Nurhan kıpkırmızı oldu bana çıkıştı. İnşallah pazara yenilir de perişan olursun. Sana ne oluyor diyecek oldun. Gülseren masalın altından ayağıma bastı, sözü değiştirdim. Kemal gevezelik ediyor, ben de küçük bir şaka yaptım. Ne olur sanki, siz de her sözümü çevirmeyiverin. Peki Emre, kapayalım bu konuyu diye surat astı. Johnny ne oluyor diye ayrı ayrı yüzümüze bakıyordu. Gülseren durumu kurtarmak için ona, Emre bize bugün antrenman yapmadık diye kızıyor, sonra karışıklarda yenilirmişiz dedi. Johnny de he is right diye bağırdı. Bana hak veriyordu, içim burkuldu. Bu adamla niye uğraşıyordum sanki? Babamın Rumlar, Yunanlar için söyledikleri aklıma geldi. Johnny'nin burada aramızda bulunması hiç de kendisinin suçu değildi. NATO demiş, Amerikan emperyalistleri bir kulp bulmuş, bizimkiler de işbirliği yapmışlardı. Johnny de asker olunca yollamışlar Türkiye'ye. Adama haksızlık ediyormuşum gibime geldi birden. Masada 8 kişiydik. Nurhan, Johnny, Nazlı, Kemal, Sema, Yalçın, elbette Gülseren de benim yanı başımda. Hani çift çift, ne var ki Nazlı'nın arada bir gözü salonun öteki köşesinde poker oynayan topluluğun arasındaki Uğur'a takılıyordu. Sonra da Kemal'le ilgilenir görünüyordu. Daha ne zaman beni yalnız yakalasa durmadan Gülseren'i, Uğur'u çekiştirirdi. Neyse şu sıra gözümden kaçmayan bu olayın üstünde duracak vaktim yoktu. Bunların hepsi Gülseren bir yana, tenisi hiçbir zaman ciddiye almazdı. Johnny'yi bizden saymıyorum elbet. Bunlara varsa yoksa kağıt oyunu. Viskilerimizi içmiştik. Kumara oturacaklardı. Ayaklandım. Bana izin, eve gideyim. Yalçın, otur ya, birkaç el oyun çevirir sonra hep birlikte yemek yeriz dedi. Tepkiyi beklediğim için mahsus olmaz. Annem bekler yemeğe karşılığını verdim. Beklediğim gibi Kemal yaygarayı bastı. Ah anasının kuzusu. Gevezeliği bırak da yarın 5:30'da hazır ol. Kortlar tamam, biraz top yapalım. Ben elendim arkadaş. Elendinse tenisi büsbütün bırakmadın ya. Baktım Yalçın da kaytaracak. Biraz önce Johnny için düşündüklerim aklıma geldi. Hem de Nurhan'ın gönlünü almak için. Bunlarda hayır yok. Söyle Nurhan, Can'a yarın 5:30'da gelsin de oynayalım. Sen de Gülseren'le ol, bir ara karışık çalışırız dedim. Nurhan pek sevindi, hemen Johnny'ye çevirdi söylediklerimi. Johnny ondan çok sevindi. ''With pleasure'' diye ayağa kalkıp elimi sıktı, beni uğurladı. Gülseren de benimle birlikte kalkmıştı. Bana kaş göz ediyordu. Hemen anladım. Johnny'nin armağanı şişeyi az kalsın masanın üstünde unutuyormuşum. Paketi aldım. Johnny memnun memnun sırıtıyordu. Ötekilerden öfkemi almak için şöyle bir elimle salonu gösterip sonra kızlara, delikanlı arkadaşlarıma doğru eğildim. ''Bir bakın şu salonun haline'' dedim. Baktılar, Sema sordu. ''Ne varmış salonun halinde?'' ''Şu kumar oynayan kart boyalı karıları, onlara gerdan kıran tohuma kaçmış 60'lık 70'lik çapkın delikanlıları görmüyor musunuz?'' ''Nazlı görüyoruz'' dedi. ''İşte sizlerin geleceği, aynaya bir bakın hele.'' 30 yıl sonrasından bana ne, bas git şimdi, yoksa seni karga tulumba etmeyelim diye yalçın parladı. Bu kaba dayını kortlarda göster oğlum dedim. Kemal söze karıştı, baş verin, Emre antrenman yapacak adam bulamıyor da bize içer diyor. Ha şunu bileydin diye yürüdüm. Gülseren de arkamda basbayağı eteğime yapışmış. Salonda iyice dolmuştu, kalabalıktan zor geçiyoruz. Sağdan soldan selamları, iltifatları karşılıyorum. Oyuna iyice dalan o kart boyalı karılar bana asılıp takıldıkça ben de biraz Gülseren'i kızdırmak için yanlarında duruyorum. Gayet de içtenlikle hoşbeş ediyorum. Uğur iyice dalmış oyuna köşede. Neyse kalabalığı yarıp bahçeye çıkabildik. Gülseren alı alıdan moru moruna ''Allah şu kart dediğin karıların zoruna'' diye söylendi. Ne olmuş? Daha ne olsun, neredeyse gözleriyle seni çiğ çiğ yiyecekler. Kahkahayı bastım, üstüne üstüne vardım. Kızım, ne de olsa bugüne bugün şampiyonuz, elbette beni kapışacaklar. Benim gibi yakışıklı bir delikanlıyı sana bırakırlar mı? Elinden alacaklar. Gülseren geçenlerde gördüğümüz bir filmdeki çingen kızını taklit ederek ellerini beline koydu. ''Seni benim elimden alacak avrat daha anasından doğmamıştır.'' diye söylendi. Baktım şaka etmesine karşın yine de gözleri dolu doluydu, sözü değiştirdim. Ciddi ciddi sordum. ''Ne oluyor bu Nurhan'a Gülseren?'' ''Aman Emre, ben de sana onu söyleyecektim. Bir daha canı alaya filan alma, ateş bacayı sardı. Nurhan bu Amerikalıyla evlenecek.'' Önce şaşırdım, sonra birden kan beynime sıçradı. Türkiye'de erkek kıtlığına kıran mı girmiş? Gülseren aklınca bana taş attı, taşı gediğine koydu. Çok nazlısınız, ne yapalım? Bırak şakayı canım, basbayağı öfkelendim. Çok söyledim, çok söylendi Emre, dinletemiyoruz. Zaten çocukluğumdan beri hani Amerikan Koleji'nin sıralarında okurkenden beri Amerika delisidir. Miss Shelley'in çok etkisi altında kaldı. Kimse aklında tutamaz. Amerika Birleşik Devletleri'ne 48 mi desem, 50 mi desem, bir solukta hepsini birden sıraya sayar. Artık din, ulus, yurt hakkındaki düşüncelerini hiç kurcalamayalım. Rezalet. Bahçede arabalara doğru yürüyorduk. Birden durup sordum. Bu Nurhan Hanım'a göre biz Birleşik Devletler'in kaçıncı cumhuriyeti oluyoruz? Anladım şimdi canından için kızdığını. Ne kızayım Allah'ın Johnny'sine? Onun bu işte ne suçu olsun? İş papazlarda, politikacılarda. Gülseren şöyle bir yüzüme baktı. Haklısın Emre dedi. Gülseren'in arabasının yanına gelmiştim. Sakın dedim, seni evine bırakayım deme. Atla arabana, doğru eve. Yarın da kortta seni o kısa eteğinle görürsem kovarım. Ona göre ayağını denk al. İşte bu sözüme Gülseren bitti, iri iri, yeşil yeşil bana baktı. Dördüncü kısım. Bizim şirket üzüm, incir, tütünü üreticilerden alır, işleri dış ülkelere satar. Ama bu iş Kor Kolektif şirketinin bir koludur. Deri, maden gibi ham madde ihracından başka yabancı ülkelerden makine, motor, traktör, gerekirse hastanelerde kullanılan araç ve gereçleri bile ithal eder. Bu işlerin ayrı ayrı bölümleri vardır. Ayrıca tütün, incir, üzüm gibi dış ülkelere satılacak malların işlendiği yerler, ithal edilen malların da satıldığı mağazalar vardır. Hepsinin müdürleri, memurları ayrıdır. Alım işlerine, satış işlerine bakan, bu işlerden aylıktan başka ya da sadece yüzde alan iş adamları hep bizim şirkete bağlıdır. Bütün bu iş kollarının karargahı pasaport iskelesine yakın limanın arkasında ikinci kordonda dört katlı bir binadır. Dış ticaret bölümü, iç ticaret bölümü, hesap işleri bölümü birer kata yerleşmiştir. Üçüncü katta bir büyük odada kambiyo döviz işlerine bakar. Bütün iş yerlerimizin son döviz işlemleri burada görülür. Bu odada şefim Hasip Bey ile masalarımız karşılıklıdır. Kapının karşısındaki camlı bir bölmede daktilo Fatma Hanım oturur. Bu binada ve şirketin başka iş yerlerinde o denli çok memur vardır ki hepsini bir bir tanımanın olanağı yoktur. Hidayet Bey hemen her hafta en üst katın büyük bir salonunda şirketin bütün iş yerlerinin yöneticileriyle toplantılar yapar. Kendisi Avrupa'da bulunduğu zamanlar bu toplantıları yönetmek ağabeyi Bay Hamdi Kor yüreğe düşer. Dış ticareti Hidayet Bey, iç ticareti de Hamdi Bey yönetir. Limanda gemilere yüklenen üzüm, incir kutularının üzerinde bizim şirketin damgasını görünce her zaman içimden işler tıkırında gidiyor derim. Gerçi biz şefim Hasip Demiroğlu ile karşılıklı masalarda otururuz ama ben pek yerimde oturamam. İş yerlerinden gelen kağıtları Hasip Bey hazırlar, Fatma Hanım gerektiği gibi yazar, ben de bankalarla kambiyo müdürlüğü arasında mekik dokurum. Gelen malların parasını yatırmak, giden malların parasını çekmek ve şirketin hesabına yatırmak benim işimdir. Bu işleri yürütebilmem için ayrıca noterden şirket bana vekalet bile vermiştir. Son günlere dek şirketin neden itimat ettiği bir adamım diye merak ederdim. Geçenlerde bu sorunu çözdüm. Patronun oğlu Uğur çocukluk arkadaşımdı. Uğur da şirkette ortak görünüyor, bir işe bakıyordu. Ama bir günden bir güne onun şirkete uğradığını görmemişimdir. Gelse bile benimle bir çay içip daktilo kızlarla şakalaşıp Hasip Bey'le hoşbeş edip kaçar gider. Şirkette Hamdi Bey'in olsun, Hidayet Bey'in olsun odalarına ancak şefler, müdürler girebilir. Kapılarının önünde kapıcıları dikilir. Konuşmak için de özel sekreterden randevu almak zorunluluğu vardır. Şefim Hasip Demiroğlu, kara kuru, uzun boylu, yaşını göstermeyen, kır saçlı, beyaz bıyıklı bir adamdır. Şirketin en eski memurlarındandır. Şirketin belki de kuruluşundan, emekleme yıllarından beri adamıdır. Söze başladığımı en az 25 yıl önce diye başlar. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kaçan Rum tüccarların Sinan Levantender'in yerine bizim şirket yerleşti. Öteki ticarethaneler hep bizden sonradır der. Bu sözleri nedense biraz alaylı söyler. Nedenini anlayamam. Yıllar yılı edindiği deneylerden mi, okuduğundan mı bilmem. Hasip Bey oldukça bilgili bir kimsedir. Avukat Supi Bey en yakın arkadaşlarındandır. Nükte yapmasını bilen, her olaya alayla bakan Hasip Bey bir tek konuyu alaya almaz. Türkiye'de sayıları pek az olan, petrol mühendisi olan oğlundan söz açıldığı zaman. Her baba gibi oğluyla övünür ama belli etmez. Oğlum Cahit senin yaşında sayılır Emre. Teknik üniversiteyi bileğinin gücüyle bitirdi. Devlet babanın sınavını kazanıp yabancı ülkelerde bilgisini arttırdı. Şimdi de hem devlete karşı borcunu ödüyor hem de iyi aylık alıyor. Ne var ki İzmir yöresinde petrol çıkmadığından ister istemez bizlerden uzak doğuda görevini, ödevini yapıyor der. İşini kapalı gözle yapacak denli bilir Hasip Bey, yıllardır makineleşmiştir. Yalnız zaman zaman ticaret yasalarında yapılan değişiklikler, yönetmeliklerdeki yenilikler canını sıkar. Nasıl sıkmasın? Benim bile bir teviye yürüyen bu işlerden canım sıkılmaya başladı. Yine bugün çalışırken söylendim Hasip Bey'e. Aynı kağıtlar rakam değişiklikleriyle yazılacak, belli yerleri imzalatacaksın, belli yerlere, bankalara götüreceksin, getireceksin. Doğrusu sıkılmaya başladım bu işlerden Hasip Bey. Rakamlar da çeklerin üzerinde yazılı binlerce lira da beni şaşırtmıyor ilk günlerdeki gibi. Hani cebime girmediği halde elimin altından geçen milyonlara da alıştım, kanıksadım dedim.
Elbette oğlum karşılığını verdi. Senin gibi bu işin medresesinde okumuşlar için yaptığın işlemler çok kolaydır. Yalnız bulunduğun koltuktan kalkıp benim koltuğuma oturabilmen zordur.
Estağfurullah Hasip Bey, böyle bir şey aklıma gelmedi. Gülmeye başladı.
Yok yanlış anlama, şimdi şu benim koltuğu sana verseler canıma minnet. Senin bu işi yapamayacağından değil, ben yoruldum artık. Ne var ki benim koltuğuma oturabilmen için bir haydi eskimen gerek şirkette. Bir başka deyişle şirketin mahremi esrarı olman gerek. Yine şakaya başladın sayın şefim. Neymiş şu şirketin sırları?
Acele etme, biraz daha eski bakalım. Öğrenirsin, şimdiden sana itimat ediyorlar. Patronun oğlunun çocukluk arkadaşısın. Tenisçi olarak onların sosyetesine girmişsin. Belki Hamdi Bey'le Hidayet Bey'le bugüne dek pek yüz yüze gelmedin ama onlar senin sicilini gayet de ciddi, her memurlarının olduğu gibi dikkatle tutarlar. Geleceğini parlak görüyorum Emre. Er geç benim yakamı bırakacaklar, beni emekli edecekler, koltuğumu sana teslim edecekler. Dediğim gibi mahremi esrar olunca.
Allah Allah.
Allah Allah ya. Oğlum, siz okuduğunuz medresede kapitalist bir düzende ticaretin bir çeşit dolandırıcılık, yasalara dayanan bir namuslu hırsızlık olduğunu öğretmediler mi?
Gülmeye başladım. Böyle bir ders görmedik.
Ticarette sır ne demektir? Onu da görmediniz, öğrenmediniz mi?
Evet, haksız rekabet konusunda ticari işlemlerin sırlarını açıklamak tazminatı gerektirir diye okumuştuk.
Ama yine de işin püf noktalarını bilmiyorsun.
Sizden öğreneyim bari Hasip Bey.
Çok ciddiymiş gibi görünerek bana doğru uzandı masasından.
Ticaretin sırları oldukça korkunçtur. Zamanla öğrenir alışır, hem de vicdanını yatıştırırsın.
Söylediklerinizi pek anlayamıyorum Hasip Beyciğim.
Zamanla anlayacak, öğreneceksin.
Hele birazcık açsanız bu konuyu.
Hasip Bey iki yakasına bakındı, sonra yerinden kalktı. Daktilomuz Fatma Hanım'ın camlı kapısını çekti, kapadı. Fatma Hanım makinenin tuşlarına daha hızlı vurmaya başladı. Bu onun öfkelenmesi demektir. Sonra geldi Hasip Bey, benim masamın yanındaki bir iskemleye oturdu.
Bırakalım bizim şirketi de genel olarak konuşalım. Oğlum petrolcü olduğu için öğrendim. Şu sırada Amerikalılara bizim hükümet petrol arama ve çıkarma izni vermiş değil mi?
Vermiş. Bizim oğlan deli divane oluyor. Kendisi gibi arkadaşları yine perişan durumdular. Yırtınıyorlar.
Neden mi?
Amerikalılar petrol çıkacak yerden petrol çıkarmıyorlar. Çoğu çıkmış petrolü, petrol kuyularını yetersiz gösteriyorlar. Giderek Türkiye'de bol petrol çıkmasın diye milyonlar harcıyorlar.
Şaştım doğrusu, bilmiyordum.
İşte al sana kapitalist ticaretin üç kağıtçılığına bir örnek.
Bizim hükümet armut mu topluyor?
Elbette topluyor. Armudun iyisini dağda ayı yermiş oğlum.
Doğru.
Bizim mühendislerimiz istedikleri denli rapor üstüne rapor versinler, yazsınlar. Ne olacak? Asır altı. Ticarette, kapitalist ticarette işbirlikçilerinin durumunu ben mi öğreteyim sana?
Yağma Hasan'ın böreği demek her işte olduğu gibi.
İsmet Paşa'mızın deyişiyle bunlar Hasan'ın böreğini tepsiyle kaldırıp götürüyorlar.
Hasip Bey şöyle durup bir soluk aldı, dikkatli dikkatli yüzüme baktı.
Oğluma Caltex şirketi devletten aldığının üç mislini önermiş. Üç misli fazla aylık.
Ne demiş Cahit? Hasip Bey gülümsedi.
Bizim oğlumuz az çok yurtseverdir.
Düşündüm kaldım. Bu sırada Fatma Hanım bölmenin camlı kapısını indirircesine açtı. Kolunda peşkiri, elinde sabun kutusu koridora açılan kapıya yürüdü. Her işi bitirdikten sonra karbon kağıtlarının siyahlığını, ellerinin kirini temizlemek için gider yıkar. Kapının iç yakasında durdu birdenbire, şöyle gözlüğünün üstünden alaylı aydaylı bize baktı. Renksiz dudaklarını büze büze,
''Ayol Hasip Bey'' dedi, ''şu konuştuklarınız pek mi gizli kapaklı sorunlar? Ben budala bir kadın mıyım?''
Hasip Bey telaşla doğruldu.
''Özür dilerim Fatma Hanım, can sıkıntısı, şaşkınlık işte.'' Sizinle de konuşuyor olsam bu kez Emre duymasın diye yine kapıları kapayacak haldeyim.
Hanım arkadaşımız şöyle bir düşünür gibi yaptı, kaşlarını çattı, sonra gülümseyerek çıktı gitti.
7. ayrımın sonu. Sayfa 86.